Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 30.
Hava kötüydü. Sabah boyunca yağmur yağmıştı. Hastalar ellerinde şemsiyeleriyle galeride toplanmışlardı. Kitty, annesi ve Frankfurt'tan satın alınmış giysisiyle caka satan Moskovalı albayla geziyordu. Galerinin öteki köşesinde gezinen Levin'le karşılaşmamaya çalışarak yürüyorlardı. Varenka, koyu renk giysisi, başında kenarları eğik, kara şapkasıyla kör bir Fransız kadınla birlikte galerinin bir ucundan öteki ucuna dek gidip geliyor, Kitty'ye her rastlayışında dostça bakıyordu. Kitty, tanımadığı dostunu bakışlarıyla izleyerek herkesin gidip geldiği kaynakta onunla karşılaşabileceğini düşünüp annesine ''Anne, onunla konuşabilir miyim?'' diye sordu. ''İstiyorsan elbet konuşursun ama daha önce onun hakkında bilgi edinirim, sonra da kendisiyle ben konuşacağım.'' dedi annesi. ''Onda ilginç ne buluyorsun? Sanırım bir refakatçi olmalı. İstersen Bayan Stahl'le tanışırım. Görümcesiyle tanıştım.'' dedi prenses başını gururla kaldırarak. Kitty, annesinin Bayan Stahl'in kendisiyle tanışmaktan kaçınır gibi görünmesine biraz kırıldığını biliyordu. Fransız kadına su içiren Varenka'ya bakarak ''Olağanüstü çekici.'' dedi. ''Bakınız her şey onda ne kadar sade ve güzel.'' dedi. Yanlarına geldiğini gördü. Levin doktorla tartışıyordu. ''Yo, en iyisi gidelim.'' diye ekledi. Henüz geri dönmüşken o ana dek yüksek sesle konuşan Levin'in bağırmaya başladığını işittiler. Levin durmuş bağırıyordu. Doktor da kendini bırakıvermişti. Çevrelerinde insanlar toplaşıyordu. Albay neler olduğunu anlamak için kalabalığa yaklaştı. Birkaç dakika sonra kadınların yanına geldi. ''Orada neler oluyor?'' diye sordu prenses. ''Utanç verici bir şey.'' dedi albay. ''Yabancı ülkede Ruslarla karşılaşmak kadar hiçbir şeyden korkmaz insan.'' Bu kocaman bay doktora küfretti. ''Çünkü doktor ona istediği gibi bakmıyormuş. Bastonunu bile kaldırdı. Buna ayıp denir düpedüz.'' ''Ah ne ayıp!'' dedi prenses. ''Sonunda ne oldu?'' ''Tanrı'ya şükürler olsun ki Rus girdi araya. Şapkası mantar gibi olan kadın. Rus olmalı o.'' ''Matmazel Varenka mı?'' diye sordu Kitty neşeyle. ''Evet evet, ötekilerden daha önce yetişti. Şu bayı kolundan tutup götürdü.'' ''Görüyorsunuz ya anne,'' dedi Kitty. ''Ona hayran olmam sizi şaşırtıyordu oysa.'' Ertesi gün tanımadığı dostunu gözleyen Kitty, onun Levin ve arkadaşına gösterdiği ilgiyi öteki koruduğu kişilere de gösterdiğini fark etti. Onlara yaklaşıyor, konuşuyor, hiç yabancı dil bilmeyen kadının çevirmenliğini yapıyordu. Kitty, Matmazel Varenka ile konuşması için izin versin diye annesine daha çok diretti. Kurumlu bir tavır takınan Bayan Stahl'e yaklaşmak, prenses için çok tatsız olsa da Varenka konusunda bilgi edindi. Öğrendiklerine göre ortada korkacak, sakıncalı bir durum olmadığına karar verip Matmazel'e yanaştı. Ailesinin Kaplıca'da olduğu bir sırada Varenka'nın fırının önünde durmasından yararlanarak ona yaklaştı prenses. ''Tanışmamıza izin verin.'' dedi kibarca gülümseyerek. ''Kızım size büyük bir sevgi duyuyor. Belki beni tanımazsınız. Ben...'' ''Duygularımız karşılıklı prenses.'' diye hemen yanıt verdi Varenka. ''Dün zavallı yurttaşımıza çok büyük bir yardımda bulundunuz.'' dedi prenses. ''Anımsamıyorum. Bir şey yaptığımı sanmıyorum.'' ''Nasıl olur? Şu Levin'i büyük bir sıkıntıdan kurtardınız.'' ''Evet, arkadaşı seslenmişti bana. Onu yatıştırmaya çalıştım. Hasta o. Doktorundan da hoşnut değil. Ben hastalara bakmaya alışkınım.'' ''Teyzeniz Bayan Stahl ile birlikte Menton'da yaşadığınızı duydum. Onun görümcesiyle tanışmıştım.'' ''Bayan Stahl teyzem değildir. Ona anne derim ama akrabası değilim. Beni o büyüttü.'' dedi Varenka yeniden kızarak. Bunu yalın ve sevgi dolu bir sesle söylemişti. Yüzündeki anlam öylesine içtendi ki prenses, Kitty'nin bu genç kıza neden ilgi duyduğunu anladı. ''Şu Levin şimdi ne yapacak?'' diye sordu prenses. ''Gidiyor.'' O sırada kaynaktan gelmekte olan Kitty, annesinin genç kızla konuştuğunu görünce koşmaya başladı. ''Evet Kitty, bayanla tanışmayı çok istiyordun.'' ''Varenka,'' dedi kız ona gülümseyerek. ''Herkes bana böyle der.'' Sevinçten kızaran Kitty, yeni arkadaşının elini uzun uzun sıktı. Arkadaşı bu sıkışa karşılık vermemiş ama elini de çekmemişti. Bununla birlikte Matmazel Varenka'nın yüzü biraz hüzünlü olsa da güçlü beyaz dişlerini ortaya çıkaran ve tatlı neşeli bir gülümsemeyle ışıdı. ''Ben de epeydir istiyordum bunu.'' dedi. ''Ama çok işiniz vardı.'' ''Hiç de değil, tam tersine hiç işim yok.'' dedi Varenka. O sırada bir Rus hastanın iki kızı onlara doğru koşunca yeni arkadaşlarından sıyrılmak zorunda kaldı Varenka. ''Varenka, annem sizi çağırıyor.'' diye bağırıyordu kızlar. Varenka onlarla gitti. 32. Prenses Varenka'nın geçmişi, Bayan Stahl'le olan ilişkisi ve Bayan Stahl konusunda şu ayrıntıları öğrenmişti. Kimilerine göre ölünceye dek kocasına acı çektirmiş, kimilerine göre ise tam tersine kocasının ahlak dışı davranışlarıyla çok acı çekmiş olan Bayan Stahl, hasta ve coşkulu bir kadındı. Kocasıyla boşanmaya karar verdikleri sırada, doğduktan hemen sonra ölen çocuğunun ölümünden sonra kızlarının duyarlı olduğunu bilen Bayan Stahl'in annesi ve babası bu acının kızlarını öldürmesinden korkup ölen çocuğun yerine Petersburg'da aynı gece aynı evde doğan aşçı kadının çocuğunu getirmişlerdi. Bu çocuk Varenka'ydı. Bayan Stahl daha sonra Varenka'nın kendi kızı olmadığını öğrenmişti ama o sırada kimsesiz kalan kızı yetiştirmeyi sürdürdü. Bayan Stahl 10 yılı aşkın bir süreden beri yabancı ülkede, güneyde yatalak yaşıyordu. Kimileri onun iyiliksever ve dindar biri olduğunu söylüyor, kimileri ise kendisinin de doğruladığı gibi yalnızca yakınlarına yardım ve hizmet için yaşayan gerçek bir soylu olduğunu savunuyordu. Onun hangi dinden olduğunu kimseler bilmiyordu. Onun protestan mı, katolik mi, ortodoks mu olduğunu kimse bilmiyordu. Tartışılmayan tek şey onun değişik mezheplerin en yakın dostu olduğuydu. Varenka onunla hep yabancı ülkede yaşamıştı. Bayan Stahl'i tanıyan herkes Varenka dedikleri kızı seviyor ve ona değer veriyordu. Bütün bunları bilen prenses, son derece kibar davranan ve iyi bir eğitim görmüş olan Varenka ile kızının arasındaki dostluğa söyleyecek bir söz bulamıyordu. Varenka İngilizceyi ve Fransızcayı çok iyi konuşuyordu. En önemlisi de Bayan Stahl'ın sağlık durumu nedeniyle prensesle tanışma zevkine erişemediği için üzüldüğünü söylemesiydi. Varenka ile tanışınca Kitty ona gittikçe daha çok yaklaştı. Her gün arkadaşında yeni nitelikler buldu. Varenka'nın sesinin güzel olduğunu öğrenen prenses şarkı söylemesi için bir akşam onu evine çağırdı. Kitty piyano çalar. Bizimki pek güzel değil gerçekten ama bize büyük bir zevk verirsiniz dedi prenses soğuk bir gülümsemeyle. Varenka'nın şarkı söylemek istemediğini fark eden Kitty bundan hoşlanmadı. Ama Varenka yine de akşam geldi ve müzik defterini getirdi. Prenses Maria ve yenge Evna'yı, kızını ve albayı çağırmıştı. Varenka tanımadığı insanların varlığından sıkılmış görünmüyordu. Rica etmelerine meydan vermeden piyanoya yaklaştı. Eşlik etmeyi bilmiyordu ama notaları çok iyi çözüyordu. Çok iyi piyano çalan Kitty ona eşlik etti. Olağanüstü bir yeteneğiniz var dedi prenses Varenka'ya. İlk parça çok iyiydi. Maria Yevgenyevna ile kızı şarkıcıya teşekkür ederek övdüler. Albay sokağa göstererek sizi dinlemek için toplanan şu kalabalığa bakın dedi. Gerçekten de oldukça kalabalık bir grup pencerenin altına toplanmış. Bundan hoşlandığınıza sevindim dedi Varenka yalnızca. Kitty gururla dostuna bakıyordu. Sanatına, sesine ve yüzüne hayran kalmıştı. Ama her şeyden önemlisi Varenka'nın belirgin bir biçimde yeteneğiyle böbürlenmemesi ve övgülere kayıtsız kalışıydı. Daha söylenmesi mi yoksa susması mı gerektiğini bilmediği için kaygılanıyordu yalnızca. Ben olsam kim bilir nasıl gurur duyardım. Penceremin altındaki bu kalabalığı görünce çok sevinirdim. O ise bütün bunlara kayıtsız kalıyor. Nesi var acaba? Annemi geri çevirmemek, hoşuna gitmek için şarkı söylüyor yalnızca. Ona her şeye karşıdan bakmak, sakin ve kayıtsız görünmek gücünü veren şey ne? Bu gizemi ondan öğrenmeyi öyle çok isterdim ki diye düşünüyordu Kitty bu sakin yüze bakarken. Prenses Varenka'dan daha şarkı söylemesini istedi. Varenka piyanonun yanında dimdik durup zayıf esmer eliyle ölçü tutarak öncekiler gibi klasik tatlı bir parça daha söyledi. Defterindeki bir sonraki parça bir İtalyan romansıydı. Kitty giriş bölümünü çaldıktan sonra Varenka'ya döndü. Bunu geçelim dedi Varenka kızararak. Şaşıran Kitty soru sorarcasına durdu. Bakışlarını arkadaşının yüzüne çevirdi. Başka birine geçelim dedi sayfaları çevirerek. Kitty bu parçanın Varenka'da üzücü bir anısı olduğunu anlıyordu. Varenka elini notaların üzerine koydu. Gülümseyerek hayır bunu söyleyelim dedi. Romansı aynı rahatlıkla, aynı doğrulukla ve aynı ustalıkla söyledi. Bitirdiği zaman herkes yeniden teşekkür edip çay içmeye gitti. Kitty ve Varenka eve bitişik olan bahçeye çıktılar. Sizi bu romansa bağlayan bir anı değil mi diye sordu Kitty. Olayı anlatmayın bana diye ekledi hemen. Yanılıp yanılmadığımı söyleyin yalnızca. Yanılmıyorsunuz ama olayı size neden anlatmayayım sanki? Karşı çıkmayı beklemeden konuşmasını sürdürdü. Evet bir anırsı var. Hem de üzücü bir anı. Bir erkeği sevdim. Bu parçayı onun için söylemiştim. Kitty gözlerini iyice açmış Varenka'ya ilgiyle bakıyordu. Onu seviyordum. O da seviyordu beni. Ama annesi benimle evlenmesini istemedi. O da başka bir kadının kocası oldu. Şimdi bize yakın oturuyor. Onu zaman zaman görüyorum. Benim de başımdan bir serüven geçmiş olacağını düşünmüyordunuz değil mi? Dedi. Güzel yüzü bir zamanlar Kitty'nin de hissettiği o alevle parladı. Neden düşünmeyeyim? Eğer erkek olsaydım sizi tanıdıktan sonra kimseleri sevemezdim. Anlayamadığım nokta şu. Bu erkek annesinin isteğine boyun eğip sizi nasıl unuttu ve mutsuz etti? Yüreksizmiş. Yo, çok iyi yürekli biridir o. Hem ben mutsuz değilim. Tam tersine mutluyum. Eve doğru yürüyerek artık şarkı söylemeyecek miyiz? Diye ekledi. Kitty onu durdurup öptü. ne kadar güzelsiniz, ne kadar güzelsiniz dedi. Size azıcık benzeyebilseydim. Neden birine benzeyesiniz? Olduğunuz gibi de iyisiniz dedi Varenka yorgun ve tatlı bir gülümsemeyle. Hayır, hiç de iyi değilim. Peki söyleyin, durun, oturalım dedi kedi sıranın üzerinde ona yer açarak. Aşkınızı küçümseyen, istemeyen bir adamı düşünmek üzücü değil mi? Ama beni küçümsemedi ki o. Beni sevdiğinden eminim. Yalnızca söz dinleyen bir oğlu. Öyle ama ya annesinin isteğiyle hareket etmeyip kendi isteğiyle davrandıysa diye akıl verdi Kitty. Utançtan yanan yüzünün gizini açığa çıkarmaya başladığını hissediyordu. Varenka kendisinin değil de Kitty'nin söz konusu olduğunu anlayarak o zaman çok kötü davranmış olurdu. Ben de onun için üzülmezdim dedi. Peki ya uğradığınız hakaret dedi Kitty. Hakaret unutulmaz, unutulmaz dedi. Son baloda müzik durduğu sırada kendisine çevrilen bakışları anımsamıştı. Hangi hakaret? Kınanacak bir şey yapmadınız değil mi? Daha kötüsü, utanılacak bir şey. Varenka başını salladı ve elini Kitty'nin elinin üstüne koydu. Ne açıdan utanılacak bir davranış dedi. Kayıtsız kaldığınız bir adama onu sevdiğinizi söyleyemediniz. Böyle bir şey demedim elbette. Ama o bunu biliyordu. Hayır, hayır bakışlar, davranışlar vardır. 100 yıl yaşasam unutamam. Neden peki? Anlamıyorum. Şu anda onu sevip sevmediğinizi bilmeniz gerek, dedi Varenka, olayları adlarıyla sayarak. Nefret ediyorum ondan, bağışlayamam. Neyi? Utanç ve hakareti. Ah keşke tüm kadınlar sizin kadar duyarlı olsalar, dedi Varenka. Ama başından böyle bir şey geçmemiş genç kız yoktur. Bu kadar önemli değil bu. Peki önemli olan nedir, diye sordu Kitty, ona merakla bakarak. Pek çok şey, dedi Varenka gülümseyerek. Neler? Bütün bunlardan daha önemli olan pek çok şey, diye yineledi Varenka. Ne diyeceğini bilemiyordu. O sırada prensesin sesi duyuldu pencereden. Kitty, hava serinledi. Bir şal al ya da eve gel. Doğru, vakit geldi, dedi Varenka kalkarak. Daha Bayan Betty'ye uğramam gerek. Beni istetmişti. Kitty onun elini tutuyor, tutkulu, yalvaran bakışlarla yüzüne bakıyordu. Ne? İnsana böylesine rahatlık veren daha önemli ne var? Bunu biliyorsunuz, söyleyin. Ama Varenka, Kitty'nin bakışlarıyla ona ne sorduğunu anlayamıyordu. Bayan Betty'yi görmek ve gece yarısından önce Bayan Stahl'in çayı için dönmek zorunda olduğunu anımsıyordu yalnızca. Odaya girdi, müzik defterini aldı ve herkesi selamlayarak gitmeye hazırlandı. Sizinle gelmeme izin verin, dedi albay. Elbette, karanlıkta tek başına gidemezsiniz, diye ekledi prenses. Para şeyi gönderirim. Kitty, Varenka'nın kendisine eşlik edilmesi gerektiğini duyunca gülümsememek için kendini tuttuğunu fark etti. Varenka şapkasını giyerken, hayır, hep yalnız giderim ben, başıma hiçbir şey gelmez, dedi. Kitty'yi bir kez daha öperek neyin önemli olduğunu söylemeden müzik defteri koltuğunun altında kararlı adımlarla yürüdü, yaz gecesinin yarı karanlığında gizini de yanında götürerek gözden yitip gitti. Ona imrenilen huzuru ve güveni veren şeydi önemli olan. 33. Kitty Bayan Stahl'le de tanıştı. Varenka'nın dostluğuyla birlikte bu tanışma yalnızca onu çok etkilemekle kalmayıp üzüntülerini de yatıştırdı. Çünkü bu ilişkiler ona geçmişiyle hiç ilgisi olmayan yepyeni bir dünya veriyordu. Bu yüce ve güzel dünyanın yükseklerinden geçmişe rahatça seyredebilirdi. Genç kız şimdiye kadar bağlandığı içgüdülerin yön verdiği yaşamın dışında başka bir ruhsal yaşamın var olduğunu anlıyordu. Bu yaşam dinle ortaya çıkardı. Ancak bu dinin çocukluğundan beri tanıdığı sabah ayinlerinde tanıdıklarla karşılaşılan dumlar evindeki akşam dualarıyla ve rahiplerin yardımıyla ezberlediği Slavca metinlerde anlatılan dinle ortak bir yanı yoktu. Bu güzel düşünce duyguların uyumuna bağlı, akla uygunluğu yüzünden inanılmakla kalmayıp sevilebilen üstün gizemli bir dindi. Kitty bunu sözlerden öğrenmedi. Bayan Stahl onunla kendi gençliğini anımsatan, hayranlıkla baktığı sevimli bir çocukla konuşur gibi konuşuyordu. Yalnızca bir seferinde tüm insan acılarının erdem ve inançla dindirilebileceğini anımsattı ve bağışlayıcı İsa için önemsiz acı bulunmadığını ekledikten hemen sonra başka bir konuya geçti. Ancak Kitty olağanüstü dediği davranışlarının, sözlerinin, bakışlarının her birinde ve özellikle Varenka'nın anlattığı yaşam öyküsünde o zamana kadar bilmediği önemli olan şeyi anladı. Ancak Bayan Stahl'ın kişiliği ne denli yüksek, sözleri ne denli onurlu ve yumuşak, öyküsü ne denli dokunaklı olursa olsun Kitty onun yüzünde kendisini şaşırtan anlamlar görüyordu. Bayan Stahl'ın ailesinden söz ederken yüzünde küçümseyen bir gülümseme belirdiğini görüyordu. Bu Hristiyan erdemiyle çelişiyordu. Ayrıca Bayan Stahl'in evinde Katolik bir papazla karşılaştığı zaman onun yüzünü özenle abajurun gölgesinde tuttuğunu ve tuhaf tuhaf gülümsediğini de fark ediyordu.
Ayrım sonu.